Ayrım 20. Halk Çocuğu, Hakan Aygün. Sayfa 266. Gezi ve cemaatin AKP'ye kaybettirdiği oyu PKK ve MHP AKP'ye iade etti. Geçenlerde Ankara'da bir CHP'li vekille sohbet ederken konu açıldı. Kendisi cemaatin komplosuna uğramış bir isimdi. O mu kötü, bu mu kötü muhabbeti arasında benim de kısmen katıldığım bir eleştiri getirdi. Hem CHP'li bazı vekillerin hem de Halk DV'nin cemaat medyasının kapısına kilit vurmasını, özgür medya susturulamaz konseptiyle yaklaşmasının hata olduğunu söyledi. Cemaat medyası ne zaman özgürdü ki dedi. Haklıydı. Bugün uğradığı baskıları eleştirdiğimiz cemaat medyası hiçbir zaman özgür olamadı. AKP ile kavga edene kadar da maalesef AKP'nin tetikçiliğini yaptı. Analizlerimden de bilen bilir, cemaatin ne zaman adını anacak olsam muhakkak geçmişteki kabahatlerine atıfta bulunurum. Ama görüşüm de başından beri aynıydı. Şöyle diyordum: cemaatin öyle sanıldığı gibi halk tabanı yok. Sadece medyacılık ve eğitim sektörüyle çok kuvvetliymiş imajı verdiler. İzledikleri masonik örgütlenme taktiğiyle de iş dünyası başta gelmek üzere çoğu alanda çok başarılı olup kuvvetli bir görüntü algısı oluşturdular. Cemaati siyaseten çok kuvvetli hale getiren ise AKP oldu. Devletin her türlü olanağını cemaate açtı. Sonunda boynuz kulağa geçti ve tetikçisi olduğu AKP ile de savaşır hale gelecek kadar cesaretlendiler. Ama emin olun, hayatta bunların esamesi okunmaz. AKP iktidar gücüyle bunları yer bitirir. Cemaatten de öyle CHP'ye veya başka bir partiye kuvvetli bir oy akışı gelmez. Ne CHP cemaat tabanından oy alırım diye düşünsün, ne de cemaat düşmanları asıl büyük tehlikeyi cemaat sansın. Asıl tehlike cemaati de bu hale getirip besleyen AKP'dir. AKP seçimle gelen bir parti, cemaatle mukayese edilemez diyorsanız da doğrudur da bu önermeyi de tersten okumak gerekir. Çünkü cemaat ezilir gider ama AKP tehlikesi hep sürer. Çünkü AKP bir tetikçiden kurtulur, iktidar gücüyle başka tetikçi bulur. Seçmen tabanı olduğu için de son tahlilde tabansız cemaatten daha tehlikelidir. Evet, sürekli bunları söylüyorduk. Hakikaten de öyle çıktı. Cemaat AKP'yi yolsuzluk dosyalarıyla, medyasıyla vurdu vurmasına ama sonuçta cemaatin halk desteği anlamında kağıttan kaplan olduğu da ortaya çıktı. Cemaat sadece AKP'nin kendisine devlet içinde sağladığı gücü kullandı. Yani AKP'yi vuran da cemaatin kendi gücü değil, AKP'den aldığı güçtü. Her neyse, CHP'de benim gibilerde cemaate olan haklı öfke yüzünden buzdağının altını göstermekte ve görmekte zorlandık. Ama gelin görün ki geçen gün Erdoğan bile asıl tehlike cemaat, cemaati yok etmek için AKP ile işbirliğine hazırız diyen, malum eski Ergenekon sanıklarının hayal dünyasında yaşadıklarını gösteren önemli bir itirafta bulundu. Paralel yapı dediği cemaat için şöyle dedi: beni şahıs olarak iyi tanıyorlar. Onlar bana ihanet etti, ben onlara etmiyorum. Sadece milletin hakkını onlardan geri alıyorum. Şimdi bu cümleden de Erdoğan'ın cemaati cezalandırma nedeninin kendisini ihanet edilmesi olduğunu anlıyoruz. Yani mesele devleti ele geçirme değil. Çünkü birlikte ele geçirmeye çalıştılar. Bir paralel yapı varsa da çok uzaklarda aramanın alemi yok. Zaten AKP'nin ta kendisi laik cumhuriyeti ele geçirmeye çalışan bir paralel yapı. Ve yine Erdoğan'ın söyleminden anlıyoruz ki Erdoğan aslında paralel yapıyı yok etmeye çalışmıyor. Sadece yönetimini, kadrolarını, malını, mülkünü, her şeyini ele geçirmeye çalışıyor. Kendi kontrolünü almaya çalışıyor. Ve eminim ki yarın öbürsü gün paralel yapının Hüseyin Gülerce gibi döndürdüğü dönek unsurlarıyla yine aynı cemaat numaralarını yapmaya soyunacak. Benim şahsi görüşüm budur. Ve bu görüşümden hareketle de cemaatle de oldukları için haklı olarak cemaate çok öfkeli olanların büyük manzarayı görmelerinin zamanı geldi de geçiyor. Doğru olan şudur: birbirlerini yemeleri iyi oldu da cemaat de bitti kardeşim, kaldık yine AKP ile baş başa. Yani ne diyorsak o. Lafın başına dönecek olursam, haklı olarak cemaat takıntısı olan CHP'li dostumun şöyle yanlış bir analizi vardı. Cemaatin AKP'ye hiç oy kaybettirmediğini düşünüyordu. Ben de cemaatin sanıldığı kadar güçlü olmadığını öteden beri zaten kabul ediyordum ama cemaatin AKP'yi hiç olarak vurmadığı da bir başka şehir efsanesi. İsterseniz açıklık getireyim. AKP 2015 yılı Haziran ve Kasım'ındaki son iki genel seçim öncesi, yaşadığımız son genel seçimde yani 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde %49.8 oy almıştı. Yani neredeyse 1 Kasım'da aldığı oyun aynısını. AKP 2015 yılı Haziran ve Kasım'ındaki son iki genel seçim öncesi yaşadığımız son genel seçimde, yani 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde %49.8 oy almıştı. Yani neredeyse 1 Kasım'da aldığı oyun aynısını. Şimdi gelin 2014 yerel seçimleri öncesine gidelim. Gezi direnişi olmuş, arkadan cemaat 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını patlatmış, AKP 2014 Mart yerel seçimlerinde tam 6,5 puan oy kaybederek %43'e düştü. Kesin olarak saptayamayız ama buradaki kaybın yarısı Gezi'den ise yarısının da cemaatin 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından kaynaklandığını düşünebiliriz. Tabii Gezi'den ve ortaya dökülen yolsuzluk dosyalarından sonra sadece 6,5 puanlık düşüş bir hayal kırıklığıydı. Normal bir demokraside, mesela Norveç'te, Danimarka'da olsa o kadar yolsuzluk tapesi ve görüntülerinden sonra iktidardaki parti %1 bile oy alamazdı. İşte bu yüzden herkes de Gezi'nin ya da cemaatin yolsuzluk operasyonlarının bir işe yaramadığı algısı yerleşti. Oysa yaramıştı ama azıcık yaramıştı. AKP sadece 6,5 puan oy yitirmişti ama artık baş aşağı düşüşe geçmişti. Nitekim 7 Haziran 2015 seçimlerinde de AKP bir 3 puan daha düştü, %40 küsur oy aldı. Böylece Gezi ve cemaatin yolsuzluk operasyonlarının AKP'ye zararı 9 puanı buldu. 2011'de neredeyse %50 oy alan, hatta Gezi'nin aleyhindeki terörist propagandalarının bile maalesef tutmasıyla %53-55'lere çıktığına yönelik anketler bile bulunan AKP, cemaatin yolsuzluk operasyonlarıyla tekrar düşüşe geçmişti. İki seçimde kaybettiği 9 puanla aslında neredeyse oylarının %20'sini yitirmişti. Ama geldiği nokta çok yüksek olduğundan orantısal düşüş çok göze batmadı. Yani lafı getireceğim şey şu ki, tıpkı yapılan anti propagandanın tersine Gezi gençliği gibi cemaat de AKP'yi vurdu. Ve AKP 7 Haziran'da 2011'deki son genel seçime göre oylarının 9-10 puanını yitirerek tek başına iktidarı kaybetti. Ama bunu kabullenemedi. Tekrar seçim istedi. Siyaseten doğru oynadı. Ve maalesef PKK ile MHP, IŞİD'i de yanlarını alarak el ele AKP'ye çalıştılar. MHP muhalefetin koalisyon şansını ortadan kaldırdı. Hatta başta CHP muhalefet koalisyon olarak bile iktidara gelemiyor algısı oluştu. PKK terörüne karşı da bunlar yine koalisyon falan yapamadılar. Hiç tehlikeye atmayalım, istikrar için AKP'ye oy verelim. Zaten AKP bir şekilde iktidar olacak. Madem olmuşken koalisyonla uğraşılacağına tek başına olsun denildi. Ve sonuç hepinizin malumu. AKP tekrar %50'ye dayandı. Yani AKP 2011'de aldığı oya geri döndü ve tekrar tek başına iktidara geldi. Bir başka deyişle Gezi'nin ve cemaatin yolsuzluk operasyonlarının kaybettirdiği 9 puan geri döndü. Daha da açıkça söylersek Gezi'nin ve cemaatin kaybettirdiği 9 puanı PKK ve MHP geri verdi. Yaşanan budur, tarihe böyle not düşüle. AKP eninde sonunda gençliğe direnemeyip kuruyacak, CHP'nin tek çıkışı gençleşme. AKP'nin 7 Haziran'da tek başına iktidarı kaybedince 1 Kasım stratejisi için yaptığı beyin fırtınasında tutulan gizli günlükleri aktarmıştım. AKP'nin yayımını ve internetten erişimini yasaklatıp Nokta Dergisi çalışanlarını tutuklatmasına neden olan gizli günlüklerde çok net olarak şöyle söyleniyordu. Bizim AKP gençliği de AKP gençlik kolları da Türkiye'nin genel gençliğine tekabül etmiyor. Sadece tekbir getirmeyi biliyorlar. Erdoğan için kefen giyen AKP gençliğinin bir anlamda dandik, göbeğini kaşıyan bir gençlik olduğunu AKP'nin yöneticileri itiraf ediyor. Çünkü AKP gençliği öyle bir gençlik ki yasakları seviyor, okumuyor, sorgulamıyor, sadece biat ediyor. Yani normal bir gençte olmaması gereken ne varsa AKP gençliğinde var. Oysa gençlik daha fazla özgürlük ister. Geri değil, ileri gitmek ister. Biat etmeyi değil, başkaldırmayı sever. Gençliğin nasıl olması gerektiğini Gezi direnişinde gördük işte. Hayat tarzına müdahaleye, baskıcılığa, AKP'nin demokrasiyle alakası olmayan her şeyine ama her şeyine karşı çıktılar. AKP'li ailelerin çocukları bile analarına babalarına inat Gezi direnişine omuz verdiler. AKP ısrarla Gezi'yi terörist kalkışma olarak karalamaya çalıştı. Ama AKP'nin gizli günlüklerinde de görüyoruz ki AKP'liler şahane olanın AKP değil Gezi Gençliği olduğunu görüyorlar, kabulleniyorlar. Ve gizli günlüklerde çok net şu söyleniyor: soyumuz kuruyor çünkü gençler bizden kaçıyor. Kaçar tabii. Zaten rakamlar da öyle söylüyor. Araştırmacı Adil Gür'ün verilerine göre 18-30 yaş arası seçmenin %31.7'si AKP'ye, %23.2'si CHP'ye, %15.3'ü MHP'ye, %16.3'ü HDP'ye oy vermiş. Yani yaş gençleştikçe AKP'nin oyu düşüyor. Diğer partileri ve özellikle CHP'yi biraz sonra analiz edeceğiz ama öncelikle belirtelim ki artık yaşlanan parti CHP değil, AKP. AKP'nin gizli tutanaklarında oy oranı %40-50'lerdeki, AKP'nin ilk kez oy kullanan seçmendeki oy oranının %20'lerde olduğu yer alıyor. Yani düşüş yeni seçmen geldikçe sürüyor. 18-30 yaş arasında hiç olmazsa %30'a tutunabilen AKP, ilk kez oy kullanan 18-19 yaş seçmende %20'ye kadar iniyor. Yani genç seçmende yarı yarıyadan da fazla düşüyor. Bu demektir ki İmam Hatip vesaire de fayda etmiyor. İmam Hatip gençliği de türbanlı gençlikte özgürlük istiyor. Özgürlük. Ve AKP'nin sonunu istismar ettiği gençlik getirecek, türbanlılar getirecek. Özgürlük ateşine çağ dışı yasaklarla direnemezsin kardeşim. Nokta. MHP ve HDP'nin yeni seçmendeki oy oranı ise Türkiye ortalamalarının üzerinde. CHP ise daha yeni Türkiye geneli oyuyla genç oyunu başa baş getirmiş halde. Bu iyi haber ama hala çok yetersiz ve CHP'nin gençlere çalışması gerekiyor. Çünkü CHP gerçekten de yaşlı bir parti. Artık 90'ını geçmiş CHP'nin yaşıyla başıyla ve bu yaşa kalmasıyla hepimiz gurur duyuyoruz ve bu çok büyük bir başarı. Ama yaşlanan CHP'nin çok daha uzun yaşaması gençleşmesine bağlı. Kabul etmeliyiz ki Gezi direnişinde ortaya çıkanların %80'i CHP'li ailelerin yetiştirdiği gençler. Bu gençler CHP'den daha çok genç ve sevimli olup kendilerine daha yakın hissettikleri Demirtaş'ın HDP'sine oy verdiler. Tabii PKK terörü hem Demirtaş'ın hem de ona oy veren gençliğin havasını bozdu. Bozmasına da yer arayan bu gençlik CHP'ye bakınca kendisine göre yaşlı bir parti görüyor. Keza CHP'li çocukların ulusalcı tarafı daha ağır basan çocuklarında da gençlik örgütlenmesi daha güçlü göründüğü için MHP'yi tercih edenler olduğunu kendi çevremizden de gözlemliyoruz. CHP'li ailelerin çocuklarının zıt kutuplara kayabilmesinin tek nedeni CHP'deki gençlik boşluğudur. İdeoloji ikinci plandadır. Bu yüzden CHP'deki öne çıkmaya başlayan bizim barış arkadaş Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Özgür Özel ve şu anda adlarını tek tek sayamadığım için özür dilemem gereken pek çok genç ismi önemsiyorum. İnanılmaz dinamik olduklarını görüyorum. İşte il ilçe örgütlerinin de başında bu tarz gencecik isimler olmalı. Gençleri içeri sokarak mahalle mahalle, köy köy gezip partiyi tabana yayan bir çalışkanlık seferberliği başlatılmalı diye düşünüyorum. Merkezi oynayan AKP gençleri kaybederken, merkezdeki en büyük rakibi CHP'nin tek çıkış yolu o ideoloji, bu ideolojiden önce gençleşmedir. Masa başında fikir üretmek değil, gençliğin ateşiyle üretilen fikri pazarlamaktır asıl olması gereken. Burada bir anekdot aktarmak istiyorum. 1970'ler. Ecevit, ortanın solu sloganı ile iktidara gelmiş, rahmetli İnönü, biz laikliği şiar edindiğimizden beri zaten ortanın soluyuz diyerek Ecevit hareketine direniyor ki gerçekten İnönü de kendi açısında haklı. Öyle ya, ısrarla çok partili demokrasiyi de getiren, milli şefliği kendi elleriyle terk eden, sonrasında Demokrat Parti'yi doğru yola getirmek için elinden geleni yapan ilk hedefler beyannamesiyle özgürlükçü anayasal düzenin ve özgürlüklerin kapısının sonuna kadar açan İnönü de siyasal günahlarına rağmen, ki hangimiz günahsızız, sosyal demokratlığı kuşkusuz hak ediyor. Ama İnönü'nün etrafının da kendisi gibi çok yaşlı olduğu da bir gerçek. Ve günümüzden geçmişe baktığımızda şimdi çok daha net görüyoruz ki asker kökenli olduğu için askere daha yakın İnönü ile Ecevit arasındaki en önemli fark ideolojik olmaktan öte gençlik. Ve genç Ecevit doğal olarak gençliğin ateşiyle İnönü'yü alt ediyor. Her neyse, ortanın solu olunacak ya sosyal demokrasinin en gelişkin olduğu İskandinav ülkelerine gidilip modeller inceleniyor. Sosyal demokrasinin en gelişkin olduğu İskandinav ülkelerine gidilip modeller inceleniyor. Bülent Ecevi ziyaret edilen İskandinav ülkeleriyle ilgili şu saptamayı yapıyor. Ev sahipleri bizde gençlik kollarında üye ya da yönetici olarak çalışanların yaşındaydılar. Ve o İskandinavya ülkeleri yıllarca sosyal demokrasiyle yönetildiler. Kalkınma hamlelerini sosyal demokrat partilerle yaptılar ve şimdi hepsi Orta Avrupa'ya göre bile çok daha fazla refah ve demokrasi içinde. Çünkü genç solcular uçurdu o ülkeleri. Bu gerçeği gören Ecevit de çok partili dönemde 60 yıldır sadece 6 yıl o da koalisyonla 6 yıl iktidar görebilen CHP'yi şimdiye kadar yanına bile yaklaşamadığımız zirveye yaklaştırdı. Bize kimse ideoloji anlatmasın. İdeolojimiz belli. Atatürk Cumhuriyeti ve merkezi elinde tutan sosyal demokrasi. Hiç yalandan azı karar çoğu zarar muhabbetlerine girmeye gerek yok. Tüm bu temel karakteristikler CHP içindeki tüm kanatlarda zaten default olarak var. Eksik olan tek şey ise gençleşme. CHP'nin gençleşme çabaları da yetersiz kalıyorsa yönetimi suçlayıp görevden kaçmak yerine CHP'li ailelerin çocukları da zorlasınlar içeriye girmeyi. Özellikle de kendi alanlarında başarılı olanlar, yani siyasetten şahsi beklentisi olmayanlar zorlasın. Çünkü zaman şahsi menfaatleri değil, ülke menfaatlerini düşünme zamanı. Kıssadan hisse, CHP gençleşme konusunda aslında yerinde saymıyor. Yerinde saymayı bırakalı çok ama çok oldu ama çok daha fazlası gerekiyor. Ergenekon'da ulusalcı solcular içeri tıkılmıştı, şimdi sıra liberal solcularda. Ergenekon'da da derdimizi anlatamadık, şimdi de anlatamayacağız. Bugün bana, yarın sanayı anlatamadığımız sürece de anlatamayacağız. Ama yine de deneyeceğim. Ergenekon ve Balyoz davalarında hukuksuzlukları kabullenenler, konuyla alakasız olanların tutuklandığını kabullenenler bile, ama içeridekilerin bazıları da darbeci be kardeşim ya da kesinlikle hepsi günahsız diye ikiye bölünmüşlerdi. Ne yalan söyleyelim. İçeridekiler gerçekten bir örgüt kurmuş olsalar da arkalarında duracaklar vardı. Olmasalar da arkalarında durmayacak olanlar. Gerçek şuydu ki öyle bir örgüt de yoktu. Darbeyi düşünenler varsa da denememişlerdi bile. Ortada olsa olsa düşünce suçu vardı ki o da suç sayılmazdı. Tarih bizleri haklı çıkardı. Yıllarca muhalifleri hapiste tutmak için kullanılan davalar çöktü. Ama iktidar baskıcı olunca yeni bahanelerin, yeni çakma örgütlerin ardının arkasının kesilmeyeceği Allah'ın emriydi. AKP'nin 1 Kasım zaferiyle kurduğu yeni hükümetin ilk medya icraatı olarak Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklanmalar da cemaate yönelik operasyonun sulandırılma noktasıdır. Ergenekon balyoz davalarında da yaşanan Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmalarının tıpkısıdır. Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da tutuklanmalarıyla kafasında en küçük şüphe olanlar da artık Ergenekon davasının sulandığına tamamen ikna olmuşlardı. Bu da odur. Can ve Erdem, MİT'lileri haberini yayınladıkları için ajanlıktan ve tabii MİT'lileri skandalını ortaya çıkaran, cemaatin amacına yardım ettikleri için de terör örgütü üyeliğinden tutuklandılar. Yani arkadaşlarımız Fethullahçı terör örgütünden içerideler. Ya ana davaya katacaklar ya da yan davası olarak yürütecekler. Kuşkusuz bizim içimizdeki cemaat AKP'den daha büyük tehdit diyenlerin kırılma noktasına gelmiş bulunuyoruz. Tıpkı bir zamanlar hukuksuzluklara aldırmayıp Ergenekoncular AKP'den daha büyük tehdit diye düşünenlerin yaptığı gibi. Yani yine haklı çıkıyoruz ve yine lafımızı esirgemeyeceğiz. Can'la Erdem'in tutuklanmasına içten içe o Can da liboş solcuydu diye içten içe sevindiğini tahmin ettiklerim, dar dünya görüşlerini uymayanlara hemen cemaatçilik yaftasını yapıştırsalar da susmayacağım. Çünkü bazı kapılar maalesef MİT'lileri işi cemaatin işiydi, Cumhuriyet Gazetesi de haberleriyle cemaate çalıştı. Zaten haberleri de cemaatten alıyorlardı diyebileceklerdir. Oysa kazın ayağı öyle değil. Tutuklayanlar dahil herkes biliyor ki Cumhuriyet'le cemaatin en ufak alakası yok. Ama Can ile Erdem artık sözde cemaatçi terör örgütünün birer üyesi oluverdiler bir gecede. AKP cemaatle kavgaya girmese, cemaatin savcısının Ergenekon'dan içeri tıktıracağı mahkeme kararı ile belgeli olan biri olan bir gazeteci olarak haykırmak istiyorum. Bizim gibiler bir gün Ergenekoncuyuzdur, bir başka gün ise cemaatçi. Artık nasıl oluyorsa. Gün gelir, cemaat AKP ortak tezgahı olan Ergenekonculuk'tan Tuncay'ı, Balbay'ı içeri atarlar, dışarıda içeri atacak adam kalmadıkça bizim gibileri de işin içine katmaya çalışırlar. İçimizdeki kişisel ihtiraslar yüzünden zaten baştan inanmaya hazır birilerini de suçlamalara inandırırlar. Bir başka gün gelir, Can Dündar'ı, Erdem Gül'ü, Fethullah Gülen terör örgütü için çalışmaktan içeri atarlar. Ve emin olun, Ergenekoncu diye içeri atmaya kalktıkları benim gibileri, şimdi de cemaatçi diye içeri atmanın yollarına bakıyorlardır. İçimizden birilerini inandırmaya ihtiyaçları bile yok. Çünkü iç kavgada her beğenmediğine cemaatçi yaftası yapıştıran bir hazır kıta zaten var. Tıpkı geçmişte bizim taraftaki iç kavgada her beğenmediğine Ergenekoncu yaftası yapıştıran bir hazır kıtanın hep olması gibi. Tam bir dejavu. Çünkü Ergenekon'da da iyi sınav veremedik, şimdi de veremiyoruz. Daha doğrusu bizim mahallede meseleyi kavrayanlarımız da var, hala anlamayanlarımız da var. Derdim içeri girenin arkasından konuşmak değil, ama bugün içeri girenler de Ergenekon davasını çok iyi anlamamışlardı. Şimdi de her türlü kibarlıktan yoksun, karanlık kafadakiler anlayamayacak. Seyredin, Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi cemaatle iş tuttu, onlardan haber alıp onların hoşuna gidecek AKP aleyhindeki haberleri yaptı deyip kafalarını kuma gömecekler de çıkacaktır. Tıpkı CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na ve onlara saldırmak için ne alakası varsa bana dahi cemaatçi diye saldırabildikleri gibi. Kendileri de sırf muhalif oldukları için cemaat sepetinin içine atıldıkları güne kadar da jetonları düşmeyecek. Bizim mahalledeki sıkıntı aslında bizim solun genel sıkıntısı. Bu yüzden artık dayanamıyorum, anlatacağım. Ergenekon diye bir yapılanmadan ilk bahseden Halk TV ekranlarından da tanıdığımız değerli dostum Erol Mütercimlerdi. Ne ilginçtir ki Mütercimler Ergenekon davasından gözaltına alınıp yargılandı. Ergenekon davası açılmadan çok önce de Can Dündar Ergenekon diye bir kitap yazdı. Darbeci bir oluşumda anlatılan. Ortada AKP'nin önünü kesmek için darbe peşinde olan Ergenekon adlı bir yapı olduğu söyleniyordu. AKP ve cemaat tüm bu yazılıp çizilenlere yalayıp yutarak ve de tabii ki başına gelebilecek bir darbeden korkarak Ergenekon davası sürecini başlattı. Önce Susurluk kalıntısı bazı isimler toplandı. Bunlar arasında Doğu Perinçek'in yayın organlarının yıllarca aleyhinde haber yapıp deşifre ettiği emekli askeri Veli Küçük gibi isimler de vardı. Arkasından ortak tek özellikleri AKP'ye ya da cemaate muhalif olmak olan birbirine benzemezler Ergenekon sepetine sokularak içeri atıldı. Artık Veli Küçük'le yıllarca Veli Küçük aleyhinde derin devletin jit emcisi haberleri yapan Doğu Perinçek aynı sepetteydi. Keza AKP karşıtı Cumhuriyet mitinglerinin fikir babası Tuncay Özkan ve genç subaylar rahatsız manşetiyle askerleri darbeye davet ettiği düşünülen Mustafa Balbay gibi muhalif gazeteciler de aynı sepetteydi. Ergenekon sepeti öyle bir sepetti ki Nedim Şener gibi konuyla alakasız gazetecilere de uzandı. Hanefi Avcı gibi muhafazakar polis şeflerine de. Ortaya karışık olarak eklenen bu isimlerin günahı ise Ergenekon tezgahının AKP adına tetikçisi cemaati hedef almalarıydı. O günlerde de dedik bu iş çökecek. AKP de farkındaydı ama işine geliyordu. Ortada rezalet vardı. Nedim'le Ahmet de içeri tıkılınca Ergenekon'un muhaliflerin içeri tıkılması için oluşturulan bir sepet olduğu kanısı o güne kadar kafası karışık olanlarda bile artık fazlasıyla netleşmişti. Ve ortaklıkları çöken AKP ile tetikçisi cemaat kapışınca da yine aynısını söyledik. Aman dikkat! AKP cemaati Ergenekon ve balyoz davalarındaki hukuksuzlar için değil, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla kendisine saldırdığı için yargılamak istiyor. Derdi, cemaati asıl günahlarından yani AKP ile birlikte yaptıkları hukuksuzluklardan ötürü yargılamak değil dedik. Ergenekon Z'de bazı dostlarımız çok duygusaldı, anlamak istemedi. Kafası kalın olanları, benim gibi düşünenlere de hemen cemaatçi deyip saçmaladı. AKP'nin işin içinde olduğunun da farkındaydılar ama asıl sorun cemaat dediler. Doğrularıyla yanlışları ve yanlışlarını örtmek için kullandıkları yalanlar birbirine karıştı. Bizler ise tamam arkadaş, diyelim ki haklısınız ama cemaat daha büyük dert olsa bile iktidar AKP'nin elinde. İktidar olduğu için tabansız cemaati yer tutar. Asıl sorun iktidarı elinde tutan AKP'dir. İktidar AKP'nin elinde. İktidar olduğu için tabansız cemaati yer yutar. Asıl sorun iktidarı elinde tutan AKP'dir. Kendisine yeni tetikçiler bulur. Ergenekon'da olduğu gibi muhalefeti içeri tıkmak için elmalarla armutları aynı sepete koyup içeri tıktıkları yeni sepetler oluştururlar dedik. İşte ne dediysek o. Ergenekon işi rezalete dönüşünce muhalifleri içine tıkacakları yeni sepet terörist paralel yapı örgütü oldu. Yani FETÖ örgütü. Al FETÖ'yü, vur Ergenekon'a. İkisinin de bir ana çekirdeği var ama ikisi de sadece elma ile armut gibi birbirinden ayrı olan muhalifleri içine attıkları sepet. Yani ne tahmin ettiysek o. Şimdi de Can Dündar ile Erdem Gül aynı sepete atıldı. Tıpkı bir zamanlar Nedim Şener'lerin Ergenekon sepetine atılması gibi. Yani sadece değişen sözde terör örgütünün adı. Yani deja vu. Cemaat şimdi ikinci kez kullanılıyor. İlkinde gönüllüydü ve ne yapıyorsa kendi adına da yaptığını düşünüyordu. Şimdi ise yok edilmek istenirken beraberinde AKP'nin diğer muhaliflerine yok etmek için kirletilmiş adı kullanılıyor. Susurluk artığı birkaç çakma darbecinin arkasına alakasız isimleri kattıkları gibi şimdi de günahkar cemaat örgütlenmesinin arkasına alakasız isimleri katıyorlar. Ergenekon davası nasıl sulandıysa FETÖ davası da dün itibariyle sulanmıştır. Cemaatin AKP'nin gayri resmi iktidar ortağı olarak ifşa ettiği MİT tırları olayının AKP'nin yalan söylediğini ispatlayan görüntü ve haberleri yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'ni ve yöneticilerin sırf bu haberciliklerinden ötürü ajanlıkla ve FETÖ örgütüne destekten suçlayamazsınız. Kargalar bile güler. Muhalif Cumhuriyet Gazetesi İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay'ın da bulaştırılmasıyla asla var olmayan Ergenekon terör örgütüne bulaştırılmıştı. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasıyla AKP üretimi Fethullah Gülen terör örgütüne bulaştırılmak isteniyor. Asıl amaç muhalif olan her sesi susturmak. Ve büyük manzara şudur. Ergenekon'la solun ulusalcı kanadı susturulmak istendi. Sözde FETÖ terör örgütüyle ise solun daha liberal kanadı susturulmak isteniyor. Oysa ulusalcı solunda, liberal solunda derdi ortak. Küstüğümüz komşumuzla sadece evinde cenaze olunca barışmayı biliyoruz. Oysa cenazeyi beklemeden barışmak gerek. Kıssadan hisse. Sorsan hiçbiri diğerini tam benzemez. Ama Tuncay Özkan'da, Mustafa Balbay'da, Can Dündar'da, Erdem Gül'de hepimiz ama hepimiz aynıyız. Bakalım ne zaman kafamıza tam denk gelecek. 20. ayrımın sonu, sayfa 281.